Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Hordad 1401, Hicri Kameri 2 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 2 Haziran 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran, Amerika ve 3 Avrupa ülkesini uyardı. Ulyanov, Batı'nın İran aleyhindeki karar taslarına tepki gösterdi. İran Spor Bakanı İran-Kanada maçının iptal edilmesinin sebebinin siyasi olduğunu bildirdi. Türkiye ile Pakistan arasında 7 işbirliği anlaşması imzalandı. Papa Francis, buğday bir savaş silahı değil dedi. Siyonist haham Bennett, Lapid ve Lieberman Nazilerden beter ifadesini kullandı. Şimdi haberler.
İran İslami Tebligat Kurumu Koordinasyon Konseyi, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümünde İslam İnkılabı rehberinin konuşma yapacağını duyurdu. Hicri Şemsi takvime göre 14 Hordad 1401, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümüdür. İran İslami Tebligat Kurumu Koordinasyon Konseyi, İmam Hümeyni anma merasiminin 4 ile 6 Haziran tarihleri arasında sağlık protokolleri çerçevesinde ülke genelinde sabah saat 9'da düzenleneceğini bildirdi. Bu arada rahmetli İmam Hümeyni'nin mezarına yapılacak anma merasiminde ise İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamini canlı olarak konuşma yapacak. İran halkı ayrıca 15 Hordad kanlı kıyamının 59. yıl dönümünde de İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı rehberiyle biatini tazeleyecek.
Filistin'i savunan bir grup aktivist ve sivil toplum örgütü İmam Hümeyni'nin türbesine giderek Filistin'i desteklemek için İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı'nın şimdiki rehberinin ülkeleriyle misak yeniledi. Hicri Şems takvime göre 14 Hordat, miladi 4 Haziran, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümüdür. İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümü eşliğinde İran İslam Cumhuriyeti kurucusunun mezarında çeşitli etkinlikler de başladı. Mazlum Filistin Halkının Savunma Derneği, Filistin Halkının Hakları için Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Kudüs-ü Şerif Özgürlüğünü Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşları, Aktivistler Toplumu, Filistin İntifadasını Destekleyen Uluslararası Konferansın Daimi Sekreterliği, Uluslararası Birlik Genç Erişkinler ve İşgale Karşı Çıkan Gençler, Filistin bölgesinden yerli ve yabancı bir grup eylemci de etkinlikte hazır bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika ve 3 Avrupa ülkesini ya diplomasi seçeneğini takip edersiniz ya da tersi yönde hareket edersiniz. Her ikisini de hazırız dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade attığı tweette şunları yazdı. Irkçı İsrail rejimi nükleer anlaşmanın bir numaralı düşmanı olarak NPT'yi reddediyor ama Batı Asya'da, Doğu ve Kuzey Afrika'da tek nükleer silah sahibidir. Bu gerçeği dünyada biliyor. Hatipzade, 3 Avrupa ülkesi ve Amerika'nın uyku numarası yapmayı bırakma zamanı geldi dedi. Ya diplomasi seçeneği ya da aksini takip edersiniz. İran ikisini de hazırdır diyen Hatipzade, daha önce yaptığı açıklamada yönetim kurulunda herhangi bir yapıcı olmayan eyleme kesin ve orantılı bir karşılık vereceğiz dedi. Reuters çarşamba günü Amerika, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak yönetim kuruluna önerilen bir kararı sunduklarını bildirmişti.
Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın daimi temsilcisi, Batı'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında bir karar taslağı hazırlamak için İran karşıtı eyleminin nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını ve Tahran ile ajans arasında profesyonel ilişkilerin sürdürülmesini engellediğini söyledi. Mihail Ulyanov, dün gece attığı tweet'te şöyle dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında İran'la ilgili bir karar taslağının sunulacağına dair söylentiler var. Bu konuda iki soru var. Böyle bir karar Tahran ve ajans arasında profesyonel ilişkilerin sürdürülmesine yardımcı olacak mı? İkincisi, bu karar nükleer anlaşmayı canlandırmaya yardımcı olacak mı? Ulyanov daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü'nün İran hakkındaki raporlarına tepki göstermiş ve bu yönetim kurulu toplantısı arifesinde spekülasyonları yoğunlaştıracaktır demişti. Reuters çarşamba günü Amerika, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak yönetim kuruluna önerilen bir karar tasarısı sunduklarını bildirmişti.
Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, Arap Dışişleri Bakanlarının toplantısının ardından çarşamba akşamı İran ve Yemen Ensarullah Hareketi'ne karşı bir bildiri yayınladı. Fars Haber Ajansı'na göre Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, Yemen Ensarullah Hareketi'ni terörizmi yaymakla suçlayan ve silah yasağının gerekliliğini vurgulayan bir bildiri yayınladı. İşbirliği Konseyi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'ni Birleşik Arap Emirlikleri adalarını işgal etmekle suçlayarak Tahran'a karşı uzun süredir devam eden iddiasını yineledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, daha önce yaptığı açıklamalarda Büyük Tom, Küçük Tom ve Bu Musa adalarının İran'a ait olduğunu bildirmişti. Bildirinin bir başka bölümünde İran'ı terörü desteklemek ve seyru seferi tehdit etmekle suçlarken İran'dan füze programını sonlandırması istendi. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ayrıca İran'la nükleer müzakerelere katılmalarını ve Yemen Ensarullah Hareketi'ne baskı yapılması çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeler arasındaki ticareti kolaylaştırmak için tek bir para birimi tanımlama önerisini duyurdu. Mehdi Safir'i çarşamba gecesi şöyle dedi. 1,5 ay önce gözlemci üye olarak Şanghay İşbirliği Örgütü'ne bir mektupta üyeler arasında tek bir para birimi tanımlamasını önerdik. Safir'i bu fikrin hayata geçmesi halinde Şanghay İşbirliği Örgütü'yle Çin, Hindistan, Pakistan ve Rusya gibi güçlü ülkeler arasındaki ticaret sorunlarını çözebileceğini de sözlerine ekledi. İranlı yetkili İran'ın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyeleriyle işbirliğini güçlendirme alanıyla ilgili olarak da bu örgüte üye ülkelerle iletişim kanallarını çeşitlendirmeliyiz dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Komutanlığı Narkotikle Mücadele Polis Şefi ve Türkiye Emniyet Genel Müdürü iki ülkenin uyuşturucu suçları alanında deneyim alışverişinde bulunulduğunu vurguladılar. İran İslam Cumhuriyeti Polis Komutanlığı Narkotikle Mücadele Polis Şefi Mecid Kerimi ile Türkiye Emniyet Genel Müdürü Muhammed Aktaş arasında çarşamba günü yapılan görüşmede, iki ülke arasında uyuşturucu suçları alanında karşılıklı tecrübe alışverişinde bulunmayı vurgulayarak, ulusal ve uluslararası sözleşme ve düzenlemelere uygun olarak istihbarat alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesini altını çizdiler. Taraflar ayrıca iki ülkenin bakanları ve ikili kolluk kuvvetleri ve güvenlik çalışma grupları arasında varılan bir anlaşmaya uygun olarak hedeflenen karşı mücadeleyi etkin bir şekilde kontrol etmek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla iki ülkenin narkotikle mücadelede üst düzey yetkilileri arasında periyodik toplantılar düzenlenmeyi kabul ettiler. İran Narkotik Polis Şefi 3 günlük Türkiye ziyareti arasında Ankara'da İçişleri Bakan Yardımcısı, Narkotikle Mücadele Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Komutanı ve çok sayıda yetkilileriyle görüştü.
İran Spor ve Gençlik Bakanı, Kanada Futbol Federasyonu'nun İran-Kanada maçının iptal etmesini siyasi olarak nitelendirdi. Kanada Futbol Federasyonu yapılan açıklamada İran ve Kanada milli takımlar arasındaki hazırlık maçının iptal edildiği bildirilmişti. 7 Haziran'da Kanada'da oynanması planlanan karşılaşmada İran Futbol Federasyonu Kanada vizesi almak için gerekli adımları da atmıştı. Kanada Futbol Federasyonu bu hazırlık maçını uydurulan bahanelerle iptal etti. İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyit Hamid Seccadi dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada böyle bir kelime bir spor federasyonu tarafından ilk kez kullanılıyor. Dünyanın her yerinde siyaseti spordan ayırmak konuşulurken Kanada Federasyonu bu hazırlık maçının iptal sebebini siyasi bir sözle açıkladı dedi. İran Spor Bakanı ayrıca şöyle dedi. İran Futbol Federasyonu'nda Kanada Futbol Federasyonu'na iki mektup göndererek karşılık verdi ve cevap bekliyor. İran Spor Bakanı her ne kadar sporda böyle şeyler olsa da Kanada İran'ın Asya'nın en iyi takımı olduğunu bilmeli dedi.
İran Kültür, Turizm ve El Sanatları Bakan Yardımcısı, İran'a seyahat etmeyi planlayan 2022 Katar Dünya Kupası katılımcılarına İran vizesi verme koşullarını açıkladı. Ali Asgar Şalbafyan, talimatlara göre Katar'da katılacak futbol takımlarının vatandaşları bir tek başvurarak iki kez ve iki aylığına ve 20 gün kalabilecek şekilde ücretsiz vize alabilirler dedi. İranlı yetkili 2022 Katar Dünya Kupası vize başvurusunun kayıt ve bilet görüntüsünün sisteme eklenmesi belirlenen şartlar arasındadır dedi. İran Turizm Bakan Yardımcısı ayrıca şöyle dedi. 2022 Katar Dünya Kupası katılımcılarının İran'a seyahat edecekleri vize şartları İran Dışişleri Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara ve seyahat ve turizm hizmetleri ofislerine, turizm aktivistlerine, ulaşım şirketlerine bilgi verilmesi amacıyla yapılmıştır. FIFA Dünya Kupası dünyanın en çok izlenecek spor etkinliğidir ve dünya futbol şampiyonunun belirlemek için her 4 yılda bir düzenlenmektedir.
MHP lideri Devlet Bahçeli, NATO'nun genişlemesi konusundaki anlaşmazlıkların ortasında yaptığı açıklamada Yunanistan'daki Amerikan üslerinin Türkiye'nin güvenliğine doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'na göre Bahçeli, parlamentoda yaptığı açıklamada Yunanistan'ın ateşle oynadığını ve Amerikan üslerinin Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini, Amerika'nın Yunanistan'ı kendi maşası olarak kullandığını söyledi. Amerika ve Yunanistan bu ayın başında askeri işbirliklerini genişletmek için 5 yıllık bir ikili askeri anlaşma imzaladı. Anlaşma Amerika'ya Girit Adası'nda uzun vadeli bir deniz varlığına ek olarak Yunanistan ana topraklarındaki 3 üsse erişim sağlıyor. Washington ve Atina bu hareket desteklerken Devlet Bahçeli, Türk-Amerikan siyasi figürünü Atina ile Ankara arasındaki gergin ilişkileri Türkiye'yi gerçek bir çatışma ortamına sokmak için kullanmakta suçladı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2017 yılında tutuklanan Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın yaptığı hak ihlali başvurusunda Türkiye haksız buldu. Mahkeme Kılıç'ın özgürlük ve güvenlik hakkı, makul şüphe, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk savcıların sunduğu delillerinde tutuklama için yeterli olmadığı görüşünü dile getirerek Türkiye'nin Kılıç'a 8.500 avro maddi, 16.000 avro manevi ve 10.000 avro mahkeme giderleri olmak üzere 24.500 avro ödemesine karar verdi.
Almanya Sadrazamı Sözcüsü Ankara'nın Atina'ya karşı kışkırtıcı eylemleri konusunda uyarıda bulundu. Yunanistan ve Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki enerji kaynaklarından yararlanma hakkı konusunda uzun süredir anlaşmazlık ve ihtilaf halinde. Yunanistan ve Türkiye, Doğu Akdeniz'de gaz arama konusunda askeri bir çatışmanın eşiğine girmiş bulunuyor. İki ülke defalarca birbirlerini hava saldırılarını ve denizlerini, affedersiniz, hava sahalarını ve denizlerini ihlal etmekle suçladı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 31 Mayıs Salı günü yaptığı açıklamada Doğu Ege'de 14 Yunan adası üzerinde Yunanistan'ın hakimiyetini görmezden gelen bir açıklama yaptı. Bu arada Almanya Şansölyesi sözcüsü yaptığı açıklamada Olaf Scholz çarşamba günü Türkiye ve Yunanistan'ı aralarındaki ihtilafları çözmeye ve iki NATO üyesi olarak gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı dedi.
Türkiye ordusu ilk kez Suriye'deki Anil Arab'ın eteklerinde uluslararası koalisyon mevzilerini hedef aldı. IŞİD terörist grubunun Eylül 2017'de Amerika askeri kolu olarak Suriye'de yenilmesiyle Amerika güçleri doğrudan onların yerini almasından itibaren IŞİD yerine Suriye petrolünü ve kaynaklarını çıkarmaya ve çalmaya başladı. İSNA'ya göre Türk ordu güçleri dün Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'deki çok sayıda üssü ciddi şekilde hedef aldı.
Filistin İslam Cihat Hareketi dün akşam askeri komutanlardan birinin şehit olduğunu duyurdu. İRNA'ya göre Filistin İslam Cihat Hareketi Seraya El-Guds güçlerine bağlı Deir Belah Tugay'ın komutanı Ebu Musab lakaplı Yasir Atiye El-Mesri'nin geçen yılki Kudüs'ün Kılıcı Savaşı'nda yaralandığını, yaralarının etkisinden kurtulamayarak şehit olduğunu bildirdi. Bilindiği gibi Seyfil Kudüs Savaşı geçen yıl 10 Mayıs 2021'de başlamış ve 12 gün sonra 21 Mayıs'ta sona ermişti. Siyonist kaynaklara göre savaş sırasında direniş grupları güneydeki şehirlere ve işgal altındaki bölgelerin merkezine 4.000'den fazla roket atmış. Bu sürede 12 Siyonist İsrailli ölmüş, en az 330 Siyonist yaralanmıştı. Öte yandan savaş 200'den fazla Filistinli şehit ve binlerce yaralı bıraktı.
Aşırılık yanlısı Siyonist bir haham, Siyonist rejimin kabine yetkililerinin hain olduğunu ve Nazilerden daha beter olduğunu söyledi. Siyonist haham Meir Mazuz, Siyonist rejimin liderlerini Nazilerin liderleriyle mukayese ederek şöyle dedi. İsrail kabine bakanları halklarından nefret ederken, Haridim Yahudilerinin çocuklarını öldürmek isterken onlar milletini seviyordu. Mazuz, ırkçı rejim İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid için domuz gibi ve Maliye Bakanı Avigdor Liberman'a da bir hain ve Nazilerden beter dedi.
Sana'daki askeri bir kaynak Yemen'deki geçici ateşkesin Suudi Koalisyonu tarafından defalarca ihlal edildiğini duyurdu. Suudi Koalisyonu'nun geçici ateşkes süresince 6057 kez ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
Ukrayna Savaşı 4. ayına girerken Amerika Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada HIMARS füze sistemi ve mühimmatların Ukrayna'ya gönderileceğini duyurdu.
Ve son haberimiz, Dünya Katolikler Lideri Papa Francis, Ukrayna'nın buğday ihracatını engellemek büyük bir endişe kaynağı. Çünkü özellikle en yoksul ülkelerdeki milyonlarca insanın hayatı buna bağlı dedi ve tahılın bir savaş silahı olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, bölgesel çevre işbirliği zorunluluk mu yoksa seçim mi başlığı altında. İran İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Kurumu Başkanı Ali Salacık'ı 26 Mayıs tarihinde komşu ülkelere ziyaret turunu Irak'tan başladı ve ikinci ayağında Suriye'ye giderek bu ülke yetkilileriyle ilişkilerin geliştirmesi ve çevre işbirliğini güçlendirme yollarını ele aldı. Selacık'a bir sonraki adımda bölgedeki toz bulutlarının şekillenmesinde müdahil olan veya bu sorunu yaşayan diğer Arap ülkelerini ziyareti kapsamında yapacağı istişarelerde, Tahran'da 15 komşu ülke yetkilileri ve çevre bakanlarının toplanması için ortam hazırlamaya çalışacaktır. Son yıllarda bölge ülkeleri birbiri ardı sıra çevre gelişmeleri ve değişimlerin etkilerini hissederek bu uğurda ağır insani ve çevresel bedeller ödüyor. Çevre gelişmeleri ve değişimlerinin küresel boyutları vardır ve en önemli sebebi de başta Amerika olmak üzere sanayi ülkelerin enerji temini nedeniyle fosil yakıt tüketiminin azalması için sera gazlarının artışına karşı sorumsuzluğu veya gelişmekte olan Brezilya, Tayland veya Endonezya'nın tarım ürünlerinin artması için ormanlık alanları tahrip etmesi yatıyor. Fakat buna rağmen Batı Asya'nın kurak ve yarı kurak bölgede bulunması nedeniyle çevresel değişim ve tahribatın etkileri daha yıkıcı ve zararlı oluyor. Bu arada coğrafi açıdan daha yukarı bölgelerde bulunan Türkiye gibi ülkelerin baraj inşaatı gibi insan tarafından gerçekleşen eylemler çevre tahribatının daha geniş çapta ve daha fazla oranda yaşanmasına neden oluyor. Baraj inşaatının özü kötü bir olay değildir ve hatta bazen taşkınlar ve selleri kontrol etmek için zaruridir. Fakat Türkiye'de Dicle ve Fırat nehirleri üzerine inşa edilen barajların büyüklüğü, her iki büyük nehrin tüm suyunu Türkiye topraklarında keserek Irak ve Suriye gibi aşağıdaki ülkelere akmasını sıfıra ulaşacak kadardır.
Üst tarafta bulunan ülkeler uluslararası yasalar ve kurallara göre makul, adil, zararsız kurallar ve yerel kasıtlı egemenlik doktrinine bağlı olmaları gerekir. Böylece aşağıdaki hükümetler de kendi tarihi ve doğal haklarından yararlanabilirler. Eğer eskiden aşağıdaki hükümetler kendi doğal haklarından mahrum kalarak topraklarına giren suların azalması veya kesilmesi sebebiyle ekonomik zararlara uğramış olsalar da günümüzde bu zararlara ilaveten bazen ölümlere sebep olan toz bulutları olayının tehlikeleriyle karşı karşıya bulunuyoruz. Dikkat edilmesi gereken konu ise söz konusu toz bulutlarının sadece aşağıdaki ülkelerle sınırlı kalmadığı diğer çevre ülkelerini tehdit ederek tehlikeye atmasıdır. Böyle bir durumda ortak su kaynakları konusunda yukarı ve aşağı ülkeler arasında işbirliği ve ilişkilerin güçlenmesi, ayrıca Helsinki ve Berlin kurallarından 1997 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne kadar uluslararası sözleşmelerin ruhu, ortak su havzalarının kıyı devletleri arasında işbirliğinin oluşturulmasına ve güçlendirmesine dayanmaktan başka bir yol geriye kalmıyor. Aslında İran Çevre Örgütü Başkanı'nın Irak ve Suriye'ye yönelik mevcut istişarelerin yanı sıra İran'daki 15 komşu ülkenin bakanları ve çevre yetkililerinin yaklaşan toplantısı bölgesel işbirliğini güçlendirmeye dayalıdır. Bu işbirliği bir alternatif değil, zorunluluktur. Hatta bazı alanlarda toz bulutlarına ve çevre değişikliğine daha çok maruz kalan insanlar için ölüm kalım meselesine dönüşüyor. Bu bakış açısından çevresel işbirliğinin oluşması yeni bir bölgesel yakınlaşma döneminin temeli olabilir. Böylece herkes ortak su havzalarının makul ve adil bir şekilde kullanılmasının ve çevresel bozulmanın zararlı etkilerinin önlenmesinin faydalarından payına düşeni alabilir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Pakistan Başbakanı'nın Türkiye ziyareti konusunda. Pakistan Başbakanı Türkiye'ye resmi bir ziyaret için başkent Ankara'ya gitti. Türkiye, Şahbaz Şerif'in geçen ay Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından bölge gezisinin ikinci durağıdır. Şahbaz Şerif 11 Nisan 2022'de Pakistan parlamentosunda yapılan oylama ile Pakistan'ın 23. başbakanı seçildi. Pakistan başbakanı 2 günlük Türkiye ziyareti sırasında ülkenin cumhurbaşkanı ve üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek bölgesel, uluslararası ve ikili ilişkileri görüşecek. İki günlük gezide Şahbaz Şerif'i Dışişleri, Ticaret ve Sağlık Bakanları eşlik ediyor. Başbakanın ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Pakistan Büyükelçiliği, bu iki ülke arasındaki liderlik diyaloğunun ve mevcut çok boyutlu stratejik ilişkinin daha da güçlendirilmesine yardımcı olacak ve bu eşsiz ortaklığı yeni zirvelere taşıma çabalara yeni bir ivme kazandıracaktır ifadelerini kullandı. Pakistan ekonomik sektörde dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğundan Şerif'in Türkiye ziyareti Pakistan'daki Türk kamu ve özel yatırımlarının önünü açmak için bir fırsat olabilir. Bölgede siyasi ve ekonomik nüfuz geliştirmek isteyen Türkiye'de Pakistan'ı ihracat pazarlarını geliştirmenin yanı sıra Afganistan'a yakınlık ve gelecekteki etkin bir varlık olarak görüyor. Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi son yıllarda 600 ila 800 milyon dolar arasında olmuştur ve ilk kez 2020 yılında 1 milyar dolara ulaştı. Fakat Pakistan'ın geniş piyasa kapasitesine ilaveten 220 milyonluk nüfusu dikkate alındığında bu rakam pek dikkat çekici değildir. Pakistan son aylarda eskiye nazaran daha yoğun ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Böylece enflasyon ve fiyatların özellikle gıda sektöründe artması ise Şahbaz Şerif ve Müslim Lig Nawaz Partisi için büyük bir soruna dönüştü.
Pakistan hükümeti uzun vadeli hedeflerle yabancı yatırım çekmeye çalışmanın yanı sıra diğer ülkelerde mali yardım arayışlarına devam ediyor. Nitekim bir süre önce Şahbaz Şerif'in Arabistan ziyareti ise aynı amaçla gerçekleşti. Bununla birlikte Suudi Arabistan'ın Pakistan'daki Şerif ailesiyle uzun süredir devam eden bağlarının Suudi hükümetinin mali yardım sağlayarak Riyad yetkililerini Pakistan'ın ekonomik sorunlarını çözmeye yardımcı olmaya ikna edilmesi için umutları arttırdığına dikkat edilmelidir. Bu bağlamda Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde Türkiye-Pakistan İş Konseyi toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilirken toplantıya diplomatların yanında yüze yakın iş insanı katıldı. Son yıllarda Türkiye barış görüşmeleri yapmak ve iki komşu ülke arasındaki gerilimi azaltmak için eski Afgan ve Pakistanlı yetkililerle birkaç üçlü toplantıya ev sahipliği yaptı. Afganistan'da Taliban yönetimi sebebiyle yaşanan mevcut istikrarsızlık ve güvensizlik sebebiyle hem Pakistan ve hem Türkiye yeni bir yasa dışı Afgan göçü olayıyla karşı karşıya. Bu da onları düzensiz Afgan göçmen seline karşı daha fazla işbirliğine yönlendiriyor. Türkiye'nin Afganistan'da daha aktif bir rol oynama arzusu ve Pakistan'ın Taliban hükümetiyle mevcut ilişkisi Ankara yetkililerini Afganistan'daki gelişmelere katılmak için İslamabad hükümetiyle istişarelerini arttırmaya sevk etti. Türkiye'nin bu bağlamda eski Afgan isimlerin Taliban hükümetiyle yapacağı bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğu da açıklandı. Görünüşe göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye ziyareti ekonomik hedeflerin yanı sıra iki ülkenin Afganistan'daki siyasetlerini koordine etme planlarından kaynaklanıyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12 Hordat 1401, Hicri Kamer'i 2 Zilkade 1443 ve Miladi 2 Haziran 2022 Perşembe. 52 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Hordat 1349'da Necef Eşref Dini İlimler Havzası'nın önde gelen alimi Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim 92 yaşında vefat etti. Ayetullah Burujerdi'nin vefatından sonra Irak halkı ve ülkenin etrafındaki Şiilerden birçoğu önde gelen taklit mercilerinden olan Ayetullah Hekim'i taklit ediyorlardı. Bu önde gelen alim İslam ile muhalefette bulunan akımların oluşmasında ciddi bir şekilde mücadele sürecini başlattı. Ayetullah Hekim'in komünizmin ilhadi oluşuna yönelik yayınladığı ünlü fetvası Irak'ta büyük bir olay yarattı. Ayrıca Siyonist İsrail rejimine karşı cihat fetvası ve bu sahte rejime karşı mücadele sürecinin güçlendirilmesindeki çabaları da Ayetullah Hekim'in diğer faaliyetleri arasındaydı. ...22 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Hordat 1379'da İran'ın önde gelen din alimi ve mücadeleci Hüccetül İslam Seyyid Ali Ekber Ebu Turabi, Fazıl Orhan babası Ayetullah Seyyid Abbas Ebu Turabi ile birlikte bir arada araba kazasında hayatını kaybetti. Hüccetül İslam Ebu Turabi Hicri Şems'i 1318'de Kutsal Kum kentinde dünyaya geldi ve orada dini ilimleri öğrenmeyi başladı. Ve başta rahmetli İmam Hümeyni olmak üzere diğer önde gelen alimlerden feyizler aldı. İran'ın halkçı hareketinin rahmetli İmam Hümeyni'nin liderliğinde Hicri Şems'i 1342'de başlaması ile Ebu Turabi mücadele hareketine katıldı ve Şah'ın piyonlarınca defalarca tutuklanıp işkence gördü. İslam İnkılabı'nın zaferi ve Irak'ın İran'a 8 yıllık savaşı dayatması ardından Ebu Turabi savaş cephelerine gitti. Ancak savaştan birkaç ay sonra 1359'da Irak'ın Basri rejimince esir düştü. Bu mücadeleci din alimi 10 yıl boyunca Devrik Saddam rejiminin kamplarında en vahşi ve ağır işkencelere maruz kaldı. Ancak bu işkencelere yönelik dik duruş sergilemesinden dolayı İranlı esirler arasında direniş sembolü haline gelmenin yanı sıra diğer esirlere de direnmeye teşvik etti. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Hordat 1392'de İsfahan kentinin ilk cuma imamı Ayetullah Seyyid Celaleddin Tahiri vefat etti. Hicri Şems'i 1305'te İsfahan kentinde dünyaya gelen Ayetullah Tahiri, insani bilimler dalı ve İran ile Fransa encümeni mezunu idi ve Arapça ve Fransızca dillerine musallat idi. Ayetullah Tahiri, İslam İnkılabı'nın zaferinden önce despot şah rejiminin en şiddetli muhaliflerinden idi. Ayetullah Tahiri, İsfahan kentinin ilk cuma imamıydı. Öyle ki, inkılaptan önce imamın ısrarı üzerine Hüseyinabad Büyük Camii'nde cuma namazı kıldırdı. İsfahan kentinin cuma imamı ve Veli-i Fakih'in bu kentteki temsilcisi olan Seyyid Celaleddin Tahiri, İsfahan ilinin anayasal kurumlarından olan Hubregan Meclisi ve ayrıca Bilgiler Meclisi'ndeki temsilciliğini yaptı. ...1132 yıl önce bugün Hicri Kamere 2 Zilkade 311'de Hicri Kamere 4. yüzyılın önde gelen fakih ve muhaddis İbni Hazim'e vefat etti. Hicri Kamere 223'te dünyaya gelen İbni Hazim'e gençken çeşitli dini ilimleri öğrenmek için çeşitli ülkelere seferler yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
CHP'den basın ve sosyal medya düzenlemesine tepki. Çok sert bir refleks gösteririz.
Milli Gazete.
Muhalefetin adayı altılı masa toplantısında görüldü mü?
Yeni Asya.
Dış ticaret açığı artmaya devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İsfender Korkmaz 31 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde kambiyo sistemine örtülü müdahale başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bizde kambiyo rejimi 1990 yılında değiştirildi ve serbest kambiyo sistemine geçildi. Serbest kambiyo sisteminde yasal yollardan giren ve çıkan yabancı paralar serbest hareket eder ve döviz alım ve satımı denetimine tabi değildir. Ayrıca 2001 krizinden sonra da dalgalı kur sistemine geçildi. Türkiye'de 1990 yılına kadar sabit veya kontrollü döviz kuru ve kambiyo sistemleri uygulanmıştı diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
AKP'nin ilk yıllarında yüksek reel faiz cazibe yarattı ve Türkiye'ye bol yabancı sermaye girdi. Ne var ki giren yabancı sermaye sıcak para şeklindeydi. Kârlı olan yerli firmaları ve bankaları satın almak için gelen yabancı yatırım sermayesi ve gayrimenkul alımı dışında doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmedi. Bunun nedeni sıcak paranın ekonomide kırılganlığı arttırmasıydı. Sıcak para kısa vadeli işlemler için Türkiye'ye giren ve girdiği gibi çıkan kısa vadeli yabancı sermaye deniliyor. Sıcak para 3 şekilde geliyor. Portföy yatırımları, borsadan menkul kıymet almaya gelen, devlet iç borçlanma senetleri almaya gelen sermaye. Kısa vadeli sermaye, Türkiye'de yerleşik bankalar veya özel kesimin aldıkları kısa vadeli dış krediler ile yine gelen kısa vadeli mevduat. Kaynağı belirsiz olan ve ödemeler bilançosunda net hata ve noksan şeklinde yer alan döviz girişi. Sıcak para girişi 2012 yılına kadar TL'nin aşırı değer kazanmasına neden oldu. TL aşırı değer kazanınca sıcak para hem yüksek reel faiz aldı hem de TL aşırı değer kazandığı için getirdiği dövizden daha fazla döviz götürdü. Bugünkü krizin temelleri o zaman atıldı. Aslında sıcak para gelişmekte olan ülkelerde kırılganlığı ve cari açığı arttırdı. Bu nedenle IMF 2012 yılında mutlak serbestlik şeklinde olan kurumsal görüşünü gevşetti ve serbest kambiyo sisteminin krizi tetikleyebileceğini ve bu nedenle sınırlı ve geçici olarak kambiyo sisteminde sınırlama getirebileceğini açıkladı. Sonrasında 2022 Mart ayında da sermaye akımları ülkelere büyük boyutlu yararlar getirdi. Bu akımlar yönetme önlemleri belli koşullarda yararlı olabilir ama gerekli makroekonomik ayarlamanın yerine geçmemelidir. Anlayışını açıkladı. Türkiye'de serbest kambiyo sistemi değişmedi ve fakat hükümetin sisteme kapalı ve bozucu müdahaleler yaptı. Bunlar kur korumalı mevduat hesabı, Merkez Bankası nezdinde döviz mevduat hesapları için daha yüksek karşılık ayırlaması, döviz alımı satımına vergi uygulanması, ihracat gelirlerinin %40'ının Merkez Bankası'na satılmasının zorunlu tutulması, kurlara kamu bankaları eliyle ucuz döviz sattırıp dolaylı müdahale edilmesi. Dolaylı müdahaleler piyasa istikrarını bozuyor, belirsizliği arttırıyor. Hem bu müdahaleleri önlemek hem de sistemi yeniden güvenli ve istikrarlı duruma getirmek için kambiyo sisteminde ve dalgalı kur sisteminde değişiklik yapılmalıdır.
Emre Kongar 31 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde seçime hazırlık olarak sansür ve baskı başlıklı yazısına yer veriyor. Son günlerde iktidarın demokrasi karşıtı önlemleri gittikçe şiddetlendirdiği açıkça görülüyor. Meclise getirilen son sosyal medya yasa önerisiyle TCK'ya eklenen aşağıdaki madde iktidarın görüşlerine aykırı olan her haberin ve yorumun hapisle cezalandırılmasına yol açacak hükümler içeriyor. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen, yayan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın başarısızlığını gizlemek için düşük gösterdiği hasta sayılarının gerçeklerini yayımlamak ya da maaş ve ücretlere düşük zam vermek için gerçeklerin altında ilan edilen enflasyon oranının doğrusunu yayımlamak. Bu maddeye göre hapisle cezalandırılabilir. Özetle medya ve toplum üzerindeki sansür baskısı bu yasayla tam seçim öncesinde iyice arttırılıyor. Tam bu sırada ana muhalefet partisi liderinin iktidara ilişkin bir canlı demecini yorumsuz olarak yayımlayan televizyon kanallarına RTÜK'teki iktidar yanlısı üyeler tarafından ceza verildi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı olayı şöyle yansıttı. RTÜK Sayın Ed Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi sarsacak manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayımlayan Tele 1, KRT, Flash ve Halk TV'ye oy çoğunluğuyla tavandan %3 para cezası verdi. Karar basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir. RTÜK yayıncılara Kılıçdaroğlu'nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayımlarsanız ceza keserim, sansürlerim gözdağı veriyor. Bu bakışla partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefetin sesi duyulmasın diye meclis televizyonun fişi de çekilebilir. 3. TÜRGEV ve ENSAR'ın şikayet dilekçelerine verilen sayı numarasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin özel talimatla akşam rapor hazırlattı. Yüzlerce şikayet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yararma arayışı? RTÜK üyesi Okan Konur Alp da şunları söyledi. RTÜK CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türken Vakfı'yla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları eş zamanlı yayımlayan 4 televizyon kanalına para cezası verdi. RTÜK bu kararıyla doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu'nu susturma planının parçası olduğunu bile isteye resmileştirdi. Bugün itibariyle demokrasiden yana olanların sustuğunu, tarihin yazmadığını anımsamak gerekir. Umutsuzluğa kapılmayın. Selçuk Tepeli'nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını, üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihtimal çıkaran RTÜK, Fox TV'ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çoğunluğuyla alındı.
Tahran Radyosu.
Kazım Güleç 131 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde parlamenter sistem için akademik buluşma başlıklı yazısına yer veriyor. Hafta sonunda Demokrasi Güçlendirme Derneği'nin düzenlediği güçlendirilmiş parlamenter sistem, görüş ve öneriler sempozyumu vardı. Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sempozyumun bu oturumunu izledik. Konuşmacılar da dinleyenler de ağırlıklı olarak akademisyenlerden oluşuyordu. Bu akademisyenlerin çoğu da KYK'lı veya başka şekilde mağdur edilmiş uzmanlardı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
CHP milletvekili anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ilk grubun kapatılan şehir üniversitesinin dağıtılan kadrosundan eski bakan Profesör Doktor Ömer Dinçer ve Profesör Doktor Serap Yazıcı ikinci grubun örneklerindendir. Konuşmaların ağırlıklı konusu ana başlık çerçevesinde güçlendirilmiş parlamenter sistemdi. Bu konu işlenirken haliyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla dayatılan tek adam rejiminin işleyişte yol açtığı olumsuzluklara değişik boyutlarıyla işaret edildi. Bu rejimle meclisin gerek yasama gerek denetim yönünden etkisizleştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ortadan kaldırılması, otoriter bir yolsuzluk düzeninin kurulmuş olması bunların yalnızca birkaçı. Saraydan gelen kanun tasarıları meclis komisyonlarında görüşülürken iktidar adına katılan ilgili bakan yardımcılarının konuya dair bilgi ve fikirlerin olmadığına ve tasarların tepeden gelen talimatla iktidar bloku oylarıyla kanunlaştığına dair anlatımlarda. OHAL sürecinde çıkarılan 31 kanun hükmündeki kararname ile sebebiyet verilen ağır hukuk enkazı ayrı bir bahis. Yeni sisteme geçildikten sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin büyük çoğunluğunun öncekilerin düzeltilmesi için çıkarılması da ve daha birçok dikkate değer konu başlığı. Sonuç olarak Türkiye'nin demokrasi mi, tek adam rejimi mi tercihiyle karşı karşı olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatma vesilesi olan sempozyum, demokratik kontrol, denetim ve denge mekanizmalarıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem alternatifinin içini doldurmaya yönelik akademik çalışma birikiminin paylaşıldığı bir buluşma oldu. Altı partinin bu hedefle yaptığı işbirliğinin akademik altyapısının zenginleştirilmesi yönüyle de değerli olan bu çalışmalarla ortaya konulacak düşüncelerin sivil toplum kuruluşlar ve medya kanalıyla kitlelere ulaştırılıp bu yönde güçlü bir kamuoyu oluşturması da çok önemli.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak
dinin hedef ve gayesi. Muhterem dinleyiciler, bugün sizlerle sohbetimizin bir diğer bölümünde birlikteyiz.
Geçen sohbetimizin devamında bugün iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın önemi ve kamu izleme ve genel kontrolü hakkında konuşmak istiyoruz.
Thank you. Aslında emri bil maruf ve nehyanil münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmak konusunun önemi tüm dinlerde aynıdır. Zira tüm dini öğretilerde tüm iyilik, maruf ve din alanı dışında olan ve din açısından kötü sayılanlar ise münker sayılır. Bu yüzden tüm ilahi ve semavi enbiyaların daveti emri bil maruf, yani iyiliği emretmektir.
Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nehyi anil münker, yani kötülükten sakındırmanın dindarlığın göstergesi olarak bilinerek şöyle buyurmuştur: Allah dinsiz, güçsüz müminden nefret eder. Bunun üzerine hangi müminin dinsiz olduğu sorulunca o hazret şöyle buyurmuştur: kötülükten sakındırmayan mümin. Mübarek İslam dininde mümin, Müslümandan daha üstün bir konuma sahiptir ve şehadet getirmeye ilaveten Allah'a kalpten iman etmiştir. Fakat Resulullah Efendimiz kötülükten sakındırmayı terk etmiş olan müminin dindar olmadığını belirtiyor. Bu yüzden nehyi anil münker yapmak dindarlığın göstergesidir ve dinin değerini kavrayanlar hiç şüphesiz kamu denetimin önemini anlayandır.
Kur'an-ı Kerim'de müminlerin münafıklara üstünlüklerini ve farklılıkları, müminlerin iyi işlere emrettiklerini ve münafıkların ise halkı sevilmeyen ve kötü işlere mecbur ettiklerini buyuruyor. Nitekim Tevbe suresinin 71. ayetinde şöyle okuyoruz:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
مؤمن erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Benzer ayetlerin güzelliği ve zarafeti ise münafık kadın ve erkeklerin birbirine benzediğini fakat mümin kadın ve erkeklerin birbirinin dostu olduğunu belirtmesindedir. Resulullah Efendimiz iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çok önem verirdi. Öyle ki sahabelerden biri gece uykusunu kendine haram edip haktan uzaklaşarak ibadet etmeye karar verdiğinde Hazret ona hitaben, "Eğer halkla olmasan o zaman nasıl onları iyiliğe emredip kötülükten sakındıracaksın?" buyurdu.
Emri bil maruf ve nehyanil münker konusu önemli olmaktan ziyade toplum için zaruridir ve İslam dininde vacip kılınmıştır ve şer'i 10 farizadan biridir. Eğer bu iki farisa toplumdan eksilirse dini toplum yıkılır. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak dini toplumun üstünlüğüne sebep olur ve eğer Müslüman toplumda terk edilirse artık İslam ümmet üstün ümmet olamaz ve herhangi bir durumda dağılması ve helak olması muhtemeldir.
Tahran Radyosu.
Nitekim bu bağlamda Âl-i İmrân suresinin 104. ayetinde şöyle okuyoruz. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. İyiliği emretmek ve günahlardan sakındırmak sadece Müslümanların yararına değildir. Herhangi bir yönelimi ve din ve mezhebe sahip olan toplumun tüm üyeleri bundan yararlanır. Bu yüzden Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyuruyor.
Güzellikleri yaymak ve çirkinlikleri durdurmak, güzel ve gerginliklerden uzak bir toplum oluşturur. Bizim dinin kültürümüzde insanlar bir vücudun uzuvlarıdırlar. Bu yüzden her uzvun sağlıklı kalması için tüm uzuvlar çalışır. Müslüman insan başkasının günah ve fesat girdabında boğulmasına kayıtsız kalamaz. Bu Müslüman komşusunun sapması halinde kendi evinin de güvende olmayacağını ve sonuçta toplumun da fesat ve yıkıma doğru ilerleyeceğini bilir. Müslümanın hedefi toplumu sağlıklı kılmak ve çirkinliklerin yayılmasını engellemektir.
Aslında İslami toplumun İslami kalabilmesi, huzur ve güvenin kapsamlı olması için hükümet ve halkın tümü iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevini yerine getirmeli ve bir grup da özellikle bu konuyu denetlemeleri gerekir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak, İslami toplumun iktidarının temellerinin güçlenmesine sebep olurken, fesat ve ahlaksızlığı kökünden kurutur. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. İyiliği emreden kimse aslında müminlerin dayanağı ve arkasını güçlendirir ve kötülükten men eden kimse ise bu hareketle fasıkların burnunu zillet topraklarına sürer.
Halkın gelen görevi iyiliğe davet etmektir. Fakat İslam hükümet bizzat emri bil maruf ve nehyanil münker konusunu ele alması ve halk için ortam hazırlaması gerekir. Dini hükümet iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın toplumda yaygınlaşması için program yapması gerekir. Yüce Allah Hac suresinin 41. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar öyle kimselerdir ki şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklardır.
İyiliklerin yayılması için çalışanlar halkın azarlamalarından veya eleştirilerinden korkmamalı. Hedefleri Allah'ın rızasını kazanmak ise Allah onlar için yollarındaki engelleri kaldırır. Resul-i Ekrem şöyle buyurur. Halkın hoşnutsuzluğunu Allah'a itaat etmeye feda eden kimseye Allah onu her düşmanın düşmanlığından ve her kıskancın kıskancından ve her zalimin zulmünden korur. Aziz ve celil olan Allah her zaman onun yar ve yaveri olur.
Dini ahkamın gerçekleşmesini garanti eden yollardan biri, emri bil maruf ve nehyanil münkerin toplumda genel hale gelmesidir. İslam kültüründe toplum bireyleri tıpkı bir geminin yolcularıdır. Eğer onlardan her biri gemiyi delmek isterse, herkesin ona engel olması gerekir. Aksi halde hepsi gemiyle birlikte boğulur.
İslam dini insan saadetinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Onun sosyal yaşam hükümlerini de dikkate almıştır ve bazen de sosyal hükümlere, bireysel hükümlere göre daha fazla dikkat etmiştir. İslam, bireyin sağlığının toplum sağlığından ayrı olmadığını da vurguluyor. Bu yüzden genel kamu denetim planı, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ile kalplerde fesattan uzak, parlak bir gelecek umudunu yeşertiyor. Ve bu iki önemli görevin bırakılmasının halka sorun oluşturacağını belirtiyor. Resulullah Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor: "Ne zaman benim ümmetim emr-i bil ma'ruf ve nehy-i münkeri bırakırsa ilahi azapları beklesin."
İslam dininde hükümet ve kamu gözetimi iki yönlü bir ilişkiye sahiptir. Bir yandan iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmayı genişletmek için güçlü bir hükümet gerektiren, diğer yandan da kamu gözetimi de hükümet ve yetkililerin taşkınlık yapmamaları için onları kontrol etmeleri gerekir. Her iki özellik ise Resulullah'ın siyerinde göze çarpıyor. Gelecek sohbetimizde Allah'ın izni ve onun yardımıyla Resulullah Efendimizin döneminde İslami hükümette denetim ve gözetim hakkında uzunca konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Fakat sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parsude.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, bu programımızda İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden İmam Hümeyni'nin 5 Haziran'daki ayaklanma sonrası evinin kuşatıldığı döneme ilişkin olayları anlatmak istiyoruz.
Hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden imamın tutuklanması sonrası siyasi olaylar ve halkın despot şah rejimine karşı 1963'te kıyamını anlattık ve İmam Hümeyni'nin tutuklanması haberinin ülkede bomba gibi ses getirdiğini ve Kum, Tahran ve ülkenin birçok şehrinin halkın tedirgince caddelere döküldüğünü, ancak şah rejiminin öfkeli halkı sakinleştirmek yerine onlara ateş açtığını ve yüzlerce insanı öldürerek geniş ve korkunç bir cinayet işlediğinin altına çizdik.
Ayrıca imam ve ailesinin büyük bir psikolojik baskıyla karşılaştıkları bu ortamda halktan bir grubun imamın eşini ve ailesinin üyelerini teselli etmek için İmamın evine akın ettiğini ve imamın eşinin direnişi ve azminin bu koşullarda oldukça övgüye değer olduğunu, zira bu acıya katlanmanın yanında başkalarını da teselli ettiğini işaret ettik. Bu konunun devamında bu programda İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden başta ev hapsi dönemi olmak üzere imamın tutuklanması sonrası zor dönemi anlatmak istiyoruz.
İmam Hümeyni 4 Haziran 1963'te tutuklandıktan sonra doğrudan subaylar kulübüne götürüldü ve hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra Kasr hapishanesine nakledildi. Kasr hapishanesinde 19 gün kaldıktan sonra imam İşretabat askeri kışlasındaki bir hapishaneye nakledildi ve bir gece hücre hapsinde tutulduktan sonra bir hapishanede hapsedildi. İmamın tutukluluğu sırasında rejim ajanları direniş ruhunu kırmak için büyük çaba harcadı. Bu yüzden imamı Kasr hapishanesinde sorguya çektiler. Ancak sorgulayıcıların cevap almak için tüm çabalarına rağmen İmam Hümeyni'nin sessizliğiyle karşı karşıya kaldılar.
İmamın İşretabat'taki tutukluluğu sırasında kardeşi Ayetullah Pasandide de dahil olmak üzere bazı din adamlarının imamla görüşmesine izin verildi. Ancak Kum'dan Tahran'a yolculuk eden eşiyle görüşmelerine izin verilmedi. 3 gün sonra imamın mizacından dolayı hapishanenin yemeğini kullanmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle ailesinin imamın günlük yemeğini hazırlamasına ve göndermesine izin verildi. Bundan dolayı imamın değerli eşi birkaç gün Tahran'da kaldı. İmam Hümeyni'nin eşi şöyle anlatıyor. İlk günlerde imamdan haberimiz yoktu ve çok endişelendim. Ve imamın saklandığı yeri öğrendikten sonra birkaç gün imama yemek gönderiyorduk. Yani annemin evinde yemek hazırlıyordum ve Meşhedi Ali İşretabat hapishanesine götürüyordu.
Yaklaşık bir ay sonra imam İşretabat hapishanesinden Abbas Necati Bey'in evine aktarıldı. İmamın bu eve gelişi bu olaydan haberdar olan ve Necati Bey'in evinin bulunduğu Davudiye Caddesi'ndeki imamı karşılamaya gönderilen insanlar arasında coşku ve heyecan yarattı. Şeriatı sokağı ve caddesi çevresinde gruplar halinde toplanan halk kimi zaman şerbet ve hakşir ile başkalarını ağırladı ancak Savak insanların imamla görüşmesine izin vermedi. İmamın değerli eşi bu konuda şunları aktarmaktadır. İmam Necati Bey'in evinde birkaç gün kaldıktan sonra Davudiye ve Şemiran Caddesi'ndeki durum değişti. Şerif atlılarının Şemiran Caddesi'nin kenarına konuşlanmış olması gerçekten görmeye değerdi.
Aslıların her biri o polis edasıyla birkaç metre ötede duruyordu ve insanlar kaldırımlarda oturuyorlardı. Ve Şemiran Caddesi'nden geçen tüm arabalar zalim düzene karşı adeta birer propagandacıydı. Hükümet durumun ne kadar kötü olduğunu anladı ve imamı yeniden yerleştirmeye karar verdi. İmamın takipçisi olan Rogani Bey diye biri bulunup imamı ağırlamakla görevlendirildi ve 2 ay onun evinde kaldı ve Savak ajanları imamı korumakla görevlendirilmişti ve Gaytariye yakınlarında bizim için bir ev kiraladılar. Orada yeni bir hayata başladık ve o yılın kışını o evde ısıtma aracı olmadan geçirdik. İmam Hümeyni 2 ay sonra Bay Rogani'nin evinden kendi evimize geldi. Soğuk bir kıştı ve sürekli kar yağardı ve yorgan ve döşeğimiz azdı. Bu 6 ay boyunca şaha karşı mücadelenin sembolü haline gelen bir beyefendinin bu kadar zor durumda olacağını kimse düşünmemişti.
Tahran Radyosu.
Savak'ın imamın evi ve ailesi üzerindeki kontrolü yoğundu. Böylece rejim için bir sorun çıkmazdı ve halk imama duygularını anlatamazdı. Ancak bir süre sonra Savak imamı belirli koşullar altında serbest bırakmaya karar verdi. Savak ajanları imamın onlarla Kum'a geri dönmesinde ısrarcıydı. Çünkü böylelikle halkın aklında İmam Hümeyni'nin rejimle uzlaşarak tavırlarından geri çekildiği çağrıştırılabilirdi. Ancak imam Savak ajanlarına eşlik etmeyi zekice reddetti ve yanındaki sandalyeye ev eşyalarını koyarak rejim ajanlarından hiçbirinin yanında oturmasına izin vermedi.
İmam Hümeyni'nin eşi olayı şöyle anlatıyor. Rejim adına geldiler ve özgürsünüz dediler. İmam Savak başkanının gelip bize Kum'a gitmemizi söylediğini görünce sizinle Kum'a gitmem gerekiyorsa burada kalmam daha iyi olur dedi. Sizin ajanlarınızla olan özgürlüğü buradaki hapse tercih ederim. İmam ajanların onunla Kum'a gitmek istediklerini ve böylelikle insanlara anlaşmazlıkların bittiğini ve arkadaş olduklarını hissettirmek istediğini fark etmişti. İmam bu kadarına bile ikna olmamıştı. Ajanlar imamın arabasında başka kimsenin olmamasında ısrar ettiğini görünce imamın isteğini kabul ettiler. İmam yanına kimse oturmasın diye bize şöyle dedi. O semaver ve kilimi bana verin, Kum'a götüreceğim. İmam ve kilim ve semaver aynı arabayla Kum'a gittiler. İmam Hümeyni böylelikle ajanların görkemini bozmak istemiş olabilirdi.
Savak ajanlarının seçtikleri yol imamın aklında onu öldürmeye niyetlendiği şüphesini uyandırdı. Belki rejim bunu imamın tedbirine karşılık olarak onu korkutup görkemini bozmak istemiş olabilirlerdi. Ancak İmam Hümeyni'nin eşine anlattığına göre bir an bile korku ve endişe duymamıştı. İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ajanlar da başka bir arabayla onların peşine düştü. İmam şöyle anlatıyordu. Beni ara sokaklardan götürüyorlardı. Önce serbestlik bahanesiyle beni öldürmek istediklerini düşündüm. Ama daha sonra Şah Abdülazim yoluna düştüğümde beni insanlar görmesin diye şehir dışından götürdüklerini anladım. Tahran'dan Kum'a giderken Savaklılardan biri eliyle Tuz Gölü'ne giden dar bir yola işaret etti. İşimi bitirmek istediklerini düşündüm. Ben imama o an nasıl hissettiğini ve korkup korkmadığını sordum. Dedi ki Allah'a yemin ederim ki zindana götürüldüğüm süre boyunca bir an bile korkmadım. O anda da zaten beni götürüp öldürebileceklerini söylemiştim.
İmamın Kum'a dönüşü bir kez daha ve her zamankinden ziyade evini halk toplantılarının, dini ve siyasi sohbetlerin merkezi haline getirdi. İmam Hümeyni'nin eşi bu konuda şunları aktarıyor. İmam Kum'a gitti ve ertesi gün bütün ödünç aldığım eşyayı sahiplerine iade ettim ve Kum'a doğru yola çıktım. İmamın kaçırıldığı ev, yani evimizin önündeki Mustafa'nın evine girdim. Ev insanlarla doluydu. Bu evde siyasi konular eskisinden daha derindi. Çünkü belli bir süre geçmişti ve tecrübeler kazanılmıştı. Dün dini meseleler söz konusuydu, bugünse hükümet dinle çelişen meseleleri gündeme getirmişti ve din adamlarının ayaklanmasına yol açıyordu. Bugün onlara neyin yapılması ve neyin yapılmaması gerektiğini söyleyecek olan imamdı.
İmamın kapitülasyon tasarısını protesto eden bildirisi bu evde yayımlandı. İnşallah bir sonraki programda bu konuya ilişkin olayları ele alacağız.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik. Programımızla ilgili eleştirilerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden bize iletebilir, yayınlarımızı www.parsi.com üzerinden takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, küresel alanda baskı ve toplum çapındaki sınıf ayrımları ve aile düzeyinde gönül birliğinin eksikliğinin bizzat insanın Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet olmamasından dolayı hayatındaki sorulara verdiği yanlış cevaplardan kaynaklandığını belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanlar iletişim kurmak için yaratılmışlar. Kalpler birbirine bağlanmalı, birbirini sevmeli, birbirine yardım etmelidir. İnsanlar dünyada tek bir vücut gibi olmalılar. Aslında beşer böyle yapılmıştır, böyle tedbir edilmiştir. Fakat siz bugün baktığınızda her yerde savaş, her yerde güvensizlik, her yerde korku, her yerde sapkınlık, her yerde gönüllerin birbirinden ayrı, aileler dağınık, sınıf farklılıkları fahiş, bazılarını yaralanan, bazılarını mahrum görüyoruz. Bunların tümü hayat sorunlarına doğru cevap verilmediği içindir. Yanlış anlaşılmıştır. Sonra dünyada bu uyduruk siyasi ve ekonomik düzenler ortaya çıkmış ve beşeriyet müptela olmuştur. Milyarlarca insan bu duruma müpteladır. Hatta sahip olanlar da müpteladır. Biz sınıf farkı olduğunu söylediğimizde, yani varsayalım söylendiği gibi Amerikan toplumunun %1'i olan çok rahat ve çok mutlu. Hayır, o da kendi hayatında bedbahtlıkları, sıkıntıları, sorunları, ruhsal psikolojik vardır ki maşallah bazen yoksul adamın sorunlarından daha fazladır. Yani herkesin sorunları var. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümünde canlı olarak konuşma yapacak. İran, Amerika ve 3 Avrupa ülkesini uyardı. Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın daimi temsilcisi Ulyanov yönetim kurulunda İran aleyhindeki batılı karar taslağına tepki gösterdi. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Arap Dışişleri Bakanlarının toplantısının ardından çarşamba akşamı İran ve Yemen Ensarullah Hareketi'ne karşı bir bildiri yayınladı. İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tek bir para birimi oluşturmak için resmi teklifte bulundu. İran ve Türkiye polisi arasında uyuşturucu ile mücadele işbirliğine vurgu yapıldı. İran Spor Bakanı, İran ve Kanada maçının iptal nedeninin siyasi olduğunu söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Amerika'nın Yunanistan'da kurduğu 9 askeri üssünün milli kimliklerini tehdit olduğunu söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2017 yılında tutuklanan Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın yaptığı hak ihlal başvurusunda Türkiye haksız buldu ve Filistin İslami Cihat Hareketi komutanlarından birisi şehit oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.